Yorumunu yapmakta olduğum Yaratılış kitabının 29. bölümüne geldik. Bu bölüme başlarken olaylara yol gösterecek bir ayet okuyayım. Pavlos, Galatya'daki imanlılara şöyle yazdı: "Kandırılmayın, Tanrı'yla eğlenilmez. Herkes ne ekerse onu biçecektir. Bedenin gereksiz isteklerini hoşnut etmek için eken çürüme biçecek. Buna karşı ruhu hoşnut etmek için eken ruhtan sonsuz yaşam biçecek." Bu bölüme "İnsan yaptığını bulur" başlığını verebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümün hemen başında göreceğiz. Yakup daha önce yapmış olduğu kötülüklerin ürününü biçmeye başlayacaktır. İnsan ektiğini biçer sözü sadece Mesih imanlılar için değil, her çağda her insanı ilgilendiren evrensel bir kuraldır, bir ilkedir. Yaşamın her alanında geçerlidir. Hem doğanın doğal ilkelerinde hem de insan yaşantısının ahlak ilkelerinde gözlenebilen bir gerçektir bu. Tarlaya arpa ekersek buğday biçeceğimizi beklemeyiz. Ya da armut ağacı dikersek o ağaçtan elma toplayacağımızı beklemeyiz, değil mi? Aynı biçimde insanlar arasındaki ahlaki ilişkilerde de insan ektiğini biçer. Eğer yalan dolanla yaşıyorsak sonunda biçeceğimiz yalan dolan olacaktır. Çocukları kin beslemeye alıştırırsak bir gün bize karşı kin besleyeceklerdir. Onlara kaba güç kullanmayı öğretirsek bir gün öğrendiklerini sizin üzerinizde uygulayacaklardır. Bir toplumda toplumun önde gelenleri rüşvet yemeye başlarlarsa tüm topluma rüşvet tohumunu ekmiş olurlar. Ve sonunda bunun ürünü olan çürüklüğü biçeceklerdir. Her gün kavga eden bir karı kocanın çocukları büyüyüp de evlendikleri zaman büyük olasılıkla onların da evlilikleri çekişmeli geçecektir. Evet, arpa ekersen arpa biçersin, buğday ekersen buğday biçersin. Bu prensibin örneklerini kutsal kitapta kerelerce görebiliriz. Örneğin, daha sonraki çalışmalarımızda göreceğimiz gibi Mısır kralı Firavun, İsraillilerin erkek çocuklarını öldürtecektir. Buna karşılık ektiği ölüm tohumunun ürünü olan ölümü kendisi biçecek ve Mısırlıların ilk doğan erkek çocukları ölürken kendi ilk doğanı da ölecektir. Kral Ahab, yalan tanıklık sonucu Nabot'u öldürtecek ve köpekler Nabot'un kanını yalayacaklardır. Daha sonra Rab, İlya peygamber aracılığıyla Kral Ahab'a şöyle bir mesaj gönderecektir: "Köpekler Nabot'un kanını nasıl yalamışsa senin kanını da o şekilde yalayacaklar." Bu peygamberlik sözünden az bir süre sonra söylenilen söz yerine geldi. Ahab ektiğini biçti. Öldürüldü ve köpekler onun kanını yaladılar. Davut peygamber bile bu evrensel ilkenin kendi hayatında da işler durumda olduğunu tecrübe etti. Kral Davut bir ara evli bir kadına göz diker ve kral olduğu için bu kadını sarayına çağırtıp onunla yatar. Bu günahını örtmek için başka bir günah daha işleyip kadının kocasını öldürtür. Direkt değil ama indirekt olarak. Daha sonra Natan peygamber aracılığıyla Rab Davut'un günahını yüzüne vurur. Davut ezilir, yüreği paralanır, utançtan yüzüstü yere kapanır. Suçunu açık açık bildirince Tanrı kayrasıyla onun günahı bağışlanır. Böylece tanrısal kayra kesin etkinliğini hemen gösterir. Evet, Davut peygamber tövbe eder. Ama ektiği kötü tohumların ürününü biçme zorundadır. Davut kusursuz ve iyi bir kişi olduğundan dolayı mı Tanrı kayrasına sahip oldu? Hayır. O da değerli dostum, senin benim gibi günahlı biriydi. Davut peygamber günahı konusunda Tanrı'ya şöyle yalvardı: "Yaptığım işte büyük suç işledim. Dua ediyorum ya Rab, kulunun günahını sil. Çünkü aşırı akılsızlık ettim. Bunu 2. Samuel 24:10'da okuyoruz. Davut peygamber Tanrı tarafından sevilen bir kişiydi. Çünkü günahlarını hemen Tanrı'ya ikrar edip aklanmaya ihtiyacı olduğunu gören bir kişiydi. Hepimize örnek olabilecek bir günahlı. Ama yine de evli bir kadına göz dikmişti. Bunun karşılığı olarak daha sonra kendi kızı tecavüze uğradı. Adam öldürtmüştü, buna karşılık daha sonra kendi oğlu öldürüldü. Elçi Pavlos bile bu evrensel yasanın ağır elini kendi omuzunda hissetmişti. Rab İsa'ya iman etmeden önce imanlı Stefanos'un taşlanarak öldürülmesini onaylamıştı. Pavlos, İsa'ya iman ettikten sonra günahları elbette bağışlandı ama Mesih'i vaaz ettiği için bir kez onu da taşlamışlardı. Ölümün eşiğinden geri döndü Pavlos. Bu örneklerin en klasiği Yakup'un hayatında izlenebilir. Yakup, kendi kurnazlığına, kendi düzenbazlığına güvenerek yaşamıştı. Amaçlarına ulaşmak için en aşağılık yöntemleri kullanmaktan kaçınmayan bir tip. Oynadığı Ali Cengiz oyunlarıyla belki de böbürlenen bir kişi ama ektiği tohumların ürününü biçmek üzeredir. Bu bölüme girerken olayları biraz hatırlayalım değerli dinleyicilerimiz. Yakup, Beyt El'den ayrılıp Harran'a dayısının yanına gitmek için yola çıkıyor. Aradan ne kadar zaman geçtiği belirtilmiyor. Yaratılış 29:1-3 ayetlerinde şöyle diyor. Yakup yoluna devam ederek doğu halklarının ülkesine vardı. Kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanı başında 3 davar sürüsü yatıyordu. Sürülere o kuyudan su verilirdi. Kuyunun ağzında büyük bir taş vardı. Bütün sürüler oraya toplanınca çobanlar kuyunun ağzındaki taşı yuvarlar, davarlarını suvardıktan sonra taşı yine yerine kuyunun ağzına koyarlardı. Evet, Orta Doğu'da suyun ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. İlginç şekilde İshak'a eş bulmak için yola çıkan hizmetkar yine aradığı kızı su başında bulmuştu. Günümüzde Orta Doğu'da su önemini yitirmemiş, tersine daha da önemli olmuştur. Son zamanlarda ülkemizdeki GAP projesiyle Türkiye'nin güneydoğusu, özellikle Harran Ovası su bolluğuna kavuşmuştur. Ama Orta Doğu'nun birçok ülkeleri şu anda su kıtlığının yarattığı sıkıntıları hissetmektedir. Yakup'un zamanında da su insanların yaşam kaynağı olarak önemini korumaktaydı. Kuyu suyu korunmalı, boş yere harcanmamalıydı. Bu nedenle kuyunun ağzındaki taş ancak hayvanlara su verme zamanında yerinden kaldırılır, gereken su çekildikten sonra kuyu yine taşla kapatılırdı. Yakup çobanlara, "Kardeşler, nerelisiniz?" diye sordu. Çobanlar, "Haranlıyız" diye yanıt verdiler. Yakup, "Nahor'un torunu Lavan'ı tanıyor musunuz?" diye sordu. "Tanıyoruz" dediler, diyor Yaratılış 29:4-5 ayetlerde. Evet, bu insanlar Lavan'ı iyi tanıyorlardı. Lavan'ı tanımayan Yakup'tu ama daha sonra onu çok iyi tanıyacaktı. 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor, Yakup iyi midir diye sordu. İyidir. İşte kızı Rahel davarlarla birlikte geliyor. Yakup, akşama daha çok var dedi. Sürülerin toplanma vakti değil. Davarlarınızı suvarın, götürüp otlatın. Kutsal kitap çok kez hiç beklemediğimiz ayrıntıları kaydediyor. Bu ayetlerde Yakup'un karakterine bir pencere daha açılıyor. Bu adam yabancı bir ülkeye gidiyor ve hiç tanımadığı insanlara hemen talimatlar vermeye girişiyor. Bu gibi insanlara güncel yaşamda da rastlarız değil mi? İnsan var, kendi işine bakar, başkalarının işiyle hiç ilgilenmez. Bir de insan var ki öyle girişken ki bazen ona burnunu her işe sokma demek gelir içimizden. İşte Yakup bu ikinci tipten birisiydi. Girişkendi, sokulgandı. Onun bu girişkenliği sayesinde Lavan zengin olacaktır. Yakup tuttuğunu koparan bir tip idi. Yakup'un davarları suvarma önerisine karşılık çobanlar bütün sürüler toplanmadan kuyunun ağzındaki taşı yuvarlamadan olmaz dediler. Ancak o zaman davarları suvarabiliriz. 8. ayet. Geleneksel yaşam her zaman böyledir. Biz böyle alıştık, başka türlü yapamayız diye itiraz eden çobanların tutumu Yakup'u hiç etkilemedi. Yakup onlarla konuşurken Rahel babasının davarlarını getirdi. Rahel çobanlık yapıyordu diyor 9. ayet. O günlerde de kız çocukları aile davarlarına çobanlık yaparlardı. Yakup dayısı Lavan'ın kızı Rahel'i ve davarları görünce gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı, dayısının davarlarına su verdi. Bu 10. ayettir. Zavallı Yakup aile hasretiyle yanıp tutuşuyordu. İnsan sevgisi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Çobanların geleneğine göre bütün davarların orada toplanması beklenecekti. Ondan sonra taş yuvarlanıp su verme işi başlayacaktı ama bu girişken adam kafasına koyduğunu yapan birisi olarak insanlık tarihine geçecektir. Ama yine de Rab onu değiştirecektir. Zaman gelecek, kendi yeterliliğinin sonuna gelecek, kendi yetenekleri sorunları çözmek için yetmez olacaktır. O zaman Rab'be güvenmesini öğrenecektir. Aile ocağından ayrılmak Yakup'a çok acı gelmişti. Acılık Çin'e çökmüş, oralarda bir yerde düğümlenip kalmıştı. Birden akrabadan birini görmekle içindeki düğüm çözüldü ve Rahel'i öperek hıçkıra hıçkıra ağladı diyor Yaratılış 29 ayet 11'de. Tanrı sözü çok kez ummadığımız ayrıntıları dikkatimize sunar. Yakup neden hıçkıra hıçkıra ağladı? Burada Yakup'un psikolojik yapısına bir pencere daha açılmaktadır. Dış görünüşü sert ama içi insani duyguların fırtınalarıyla boğuşan doğal bir yapı. İlk kez karşılaştığı bir kızı öpüyor. Neden? Çünkü dayısının kızıdır. Belki kızda bir aile benzerliği gördü. Belki uzun ve serüvenlerle dolu bir yolculuğun gerginleştirdiği sinirleri o anda çözülüverdi de ağlamaya başladı. İçimizdeki duyguları çok kez kendimiz de anlayamayız değil mi? Bir gün birden babamın hıçkırıklar içerisinde ağladığını gördüm. Ağabeyisini hatırladığını, onu kaybetmenin ne kadar acı olduğunu bir an düşündüm ve kendimi tutamadım demiştim. Ben de bir gün babamdan ayrılırken kucaklaşmış, babamın gözlerinin dolu dolu olduğunu görünce hıçkırıklarla ağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Evet, dıştan bakıldığı zaman sert, kurnaz, düzenbaz gözüken Yakup'un içinde her insana özgü insani duygular yüze çıkmak için fırsat arıyordu. Dayısının kızı Rahel'i görünce sanki birisi onun düğmesine basmış gibi oldu. Gözyaşları içerisinde Rahel'e baba tarafından akraba olduklarını, Rebeka'nın oğlu olduğunu anlattı. Rahel koşup babasına haber verdi diyor 12. ayet. Yakup ne yapıyor? Kendisini ailenin bir ferdi, bir kardeş olarak tanıttı. Lavan, yeğeni Yakup'un geldiğini duyunca onu karşılamaya koştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavan'a anlattı. Eminim ki Yakup'un anlatacak birçok serüveni vardı. En azından kardeşi Esav'ı nasıl aldattığını, onun elinden ilk oğulluk hakkını nasıl aldığını Lavan'a anlatmış olmalı. Belki de o akşam yemekte Lavan ile ailesini uzun zaman düşüncelerinde meşgul edecek olayları anlattı. Beyt El'deki rüyasını, göğe çıkan merdiveni, Rabbin ona verdiği vaadi ve daha neler neler. O günlerde kimlik kartları falan yoktu. Lavan, bu delikanlının kendi ailesine ait olduğunu nereden bilecekti? Elbette ki anlatılanlardan. Yakup sözlerle kendisini tanıttı. Anlatılanları dinledikten sonra Lavan, sen benim kanım, canımsın dedi. Yaratılış 29 ayet 14. Lavan bu delikanlının gerçeği konuştuğunu anlamış olmalıydı. Onu evine kabul etti ve bir akraba olarak onu ağırladı. 3 gün misafir olur deriz ya, ama o günlerde belki de 1 ay misafir olabilirdi. Eminim ki Yakup onlarla kalırken konuk yerine girmedi. Kuyu başındaki girişkenliğini bir ölçek olarak kullanacaksak, bu genç hemen kolları sıvayıp işe girişmişti. Belki de aynı zamanda kendini Lavan'ın kızı Rahel'e göstermek istiyordu. Daha sonra gelişen olaylardan bu kıza karşı içinde bir sempati uyandığını anlayacağız. Hatta daha sonra göreceğimiz gibi Yakup Rahel'e aşıktı. Bu gibi olaylar Lavan'ın gözünden kaçmazdı. Lavan çok kurnaz bir adamdı. Yakup Lavan'ın yanında 1 ay kaldıktan sonra Lavan, akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın dedi. Söyle ne kadar ücret istiyorsun? 15. ayet. Demiştim ya, Lavan çok kurnaz ve fırsat kollayan bir adamdı. Yakup'un girişkenliğini, iş bitiren yaklaşımını görmüştü. Aynı zamanda onu bu aileye bağlayabilecek en sağlam bağın Rahel'in elinde olduğunu da fark etmişti. Hemen pazarlığa girdi. Söyle ne kadar ücret istersin diye sorarken eminim ki Yakup'un ne isteyeceğini önceden keşfetmişti. Bu noktada kutsal söz bize Lavan'ın ikinci bir kızı olduğunu açıklayıp şöyle yazar. Lavan'ın 2 kızı vardı. Büyük olanının adı Lea, küçüğünün adı da Rahel'di. 16. ayet. Yakup'un dayısı Lavan kendi kafasına göre bir şeyler düzenliyordu. Bu düzen daha sonra açıklanacaktır. 2 cambaz bir ipte oynamaya kalkacak. Lavan'ın oyununda büyük kız Lea'nın rolü olacaktır. Rabbin sözü Lea hakkında çok az bilgi verir. Nedense onun gözlerinden söz eder. Lea'nın gözleri alımlıydı. Rahel ise boyu posu yerinde güzel bir kızdı diyor Yaratılış 29:17'de. Burada kullanılan alımlı sözcüğü zayıf ya da renksiz anlamına gelebilir. Gözlerindeki özellik her neydiyse herhalde Yakup onu çekici bulmamıştı. Rahel ise cazip ve güzel bir kızdı. Yakup tümüyle fiziksel açıdan etkileniyor. Lavan'ın 2 kızı vardır ve Yakup Lea'yı değil Rahel'i çekici buluyor ve onu seviyordu. 29. bölüm 18. ayette Yakup Rahel'e aşıktı ve Yaratılış 29:18'de şöyle diyor Lavan'a, küçük kızın Rahel için sana 7 yıl hizmet ederim dedi. Yakup'un gözleri gece körlüğünde rahatsızdı. O sabah kahvaltıda dayı Lavan Yakup'un işe gittiğini düşünüyordu ama aynı zamanda kafasında bazı düşünceler dolaşıyordu. Lavan, Yakup'un Rahel'e aşık olduğunu fark ediyordu. Yakup'un kendi ücretine ilişkin sorduğu soru Lavan için bir sürpriz değildi. Yakup, Rahel için 7 yıl daha çalışmaya hazırdı. Lavan'ın koyduğu bedel ağır bir bedeldi. Yakup'un bu önerisini Lavan kabul etti. Lavan, onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir dedi, yanımda kal. Bu Yaratılış 29 ayet 19'dur. Bir sonraki ayet, Yakup hakkında söylenen en güzel, en harika ayetlerden biridir. Şöyle diyor 20. ayet. Yakup Rahel için 7 yıl çalıştı. Rahel'i sevdiği için 7 yıl ona birkaç gün gibi geldi. Eminim ki Lavan onu gece gündüz çalıştırdı. Hava sıcakmış ya da soğukmuş fark etmez. Lavan için hava her zaman hoş. Onun tek düşüncesi Yakup'u elinden geldiği kadar çalıştırmak. Aşk insana neler yaptırmaz. Hele onun aşık olduğunu bilen Lavan, zavallı Yakup'a neler yaptırmaz ki? Yakup ektiğini biçecek demiştim ya, işte hasat zamanı yaklaşmış, hatta geçmek üzereydi. 7 yıl çalıştıktan sonra Yakup Lavan'a, zaman doldu, kızını ver evleneyim dedi. Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi diyor Yaratılış 29, 21 ve 22. ayetlerde. Buraya kadar her şey yolunda. Lavan dayı sözünde duracakmış gibi gözüküyor ama Lavan şeytana bile papuç bırakmazken böyle hiç sorun yaratmadan güzel kızını Yakup'a nasıl verebilir ki? Lavan kızım derken hangi kızdan söz ettiğini açıkladı mı? Bakın ne oluyor? Yaratılış 29, 23, 26 ayetler arasında. Gece kızı Lea'yı Yakup'a götürdü. Yakup onunla yattı. Lavan cariyesi Zilpa'yı kızı Lea'nın hizmetine verdi. Sabah olunca Yakup bir de baktı ki yanındaki Lea. Lavan'a nedir bana bu yaptığın dedi. Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın? Lavan bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez dedi. İşte Lavan değerli dostum. Bakın Yakup'u göz göre göre nasıl aldattı. O zamanın geleneklerini öğrenmemiz gerekir. O günlerde düğün sırasında gelin duvaklı kalırdı. Yani zifaf gecesine kadar güvey gelinin yüzünü göremezdi. Bugün de birçok yöremizde olduğu gibi. Zavallı Yakup zifaf gecesi ona getirilen kızın yüzünü göremedi. Ancak ertesi sabah durumu kavrayabildi. Bir de ne görsün? Yanında yatan sevdiği Rahel değil de Lea'dır. Acaba bu aşağılık, düzenbazlık karşısında Yakup kendi düzenbazlığını hatırlamış mıydı? Kendisi de babası İshak'ın kutsamasını elde etmek için buna benzer bir şey, bir hileye başvurmamış mıydı? Kardeşi Esav'ın giysilerini giyerek kendisini Esav diye tanıtmamış mıydı? Evet, insan ne ekerse onu biçer demiştim ya başta. Aslında bunu Tanrı sözü diyor. Bu Yakup için ilk ürün, ilk oğula verilmesi gereken kutsamayı elde etmek için ilk oğulmuş gibi yapıp babasını aldatmıştı. Şimdi de kendisi aldatıldı. Lavan bu gibi işlerde eski bir kurt. Bana bak Yakupçuğum, sana söylemeyi unutmuştum. 7 yıl önce söylemeliydim ama unuttum. Bizim buralarda atalardan kalma bir geleneğimiz var. Büyük kız evde dururken küçüğü veremeyiz. Böylece Lavan Yakup'u güzelce tongaya bastırdı. Ama hala bırakmak istemiyordu. Yakup'a şöyle bir öneride bulundu. Bu bir haftayı tamamla, Rahel'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık 7 yıl daha yanımda çalışacaksın. 27. ayet. Bir haftanın tamamlanması Lea ile olan evliliğe karşı bir çeşit saygı olsa gerek. Aslında bunun neresinde saygı var ki? Bana öyle geliyor ki Yakup 7 yıllık peşin emeğinin karşılığı olarak istemediği bir kızla evleniyor. İstediği malı almak için peşinatsız bir senet imzalama zorunda. Peşinatsız ama 7 yıllık ödemeler bayağı tuzlu. Lavandayı kancayı takmış bırakmak istemiyor. Yakup'un suyunu sıkacak ve bir gün posasını bir yere atıp onu bırakacaktır. Yakup kabul etti. Lea ile bir hafta geçirdi. Sonra Lavan kızı Rahel'i de ona verdi. Cariyesi Bilha'yı Rahel'in hizmetine verdi. Yakup Rahel'le de yattı. Onu Lea'dan çok sevdi. Lavan'a 7 yıl daha hizmet etti. Yaratılış 29, 28-30 ayetler arası. İlk antlaşmaya göre Yakup Rahel'i elde etmek için 7 yıl çalışacaktı. Lavan'ın hesabıyla 7 yıl tam 14 yıla uzadı. Bence 7 yıl bile çok uzun bir zamandır. 14 yıl ise bir ömür boyu. Sonunda Yakup 2 karı sahibi oldu. Elbette bu Tanrı'nın onayladığı bir iş değildir. Rab Yakup'un 2 kadınla evlenmesine karşıydı. Göreceğiz ki Yakup bu andan sonra başını dertten kurtaramayacaktır. Onun hayatını incelediğimizde görüyoruz ki o da babası İshak gibi oğulları arasında ayrım yapacaktır. Evliliği de sağlam temeller üzerine kurulmadığı için başı dertte olacaktır hep. Rab, Lea'nın sevilmediğini görünce çocuk sahibi olmasını sağladı. Oysa Rahel kısırdı. Lea hamile kalıp bir oğlan doğurdu. Adını Ruben koydu. Çünkü Rab mutsuzluğumu gördü dedi. Kuşkusuz artık kocam beni sever. Yaratılış 29, 31 ve 32. ayetler. Bu kızcağıza gerçekten acıyorum. Sevgisiz bir evliliğin kurbanı. Sevmeyen bir kocanın ikinci karısı yerini almıştı. Bunu da babası yapmıştı. Belki de hayatı boyunca kız kardeşi Rahel'in güzelliği onu gölgede bırakmış, şimdi de aynı gölge altında yaşamaya mahkum edilmiş birisi gibiydi. Burada yine Rabbin insan akılsızlığından doğan durumlara nasıl müdahale ettiğini görebiliriz. Rab ezik olanların yardımına koşar. Lea sevilmiyorduysa da Rab onu sevindirecektir. Nasıl mı? Bir oğula hamile kalmakla. İlk oğlunun adını Ruben koydu. Bu isim bile Lea'nın mutsuzluğunu yansıttı. Yakup daha sonra da ailesi içinde acı tohumlar saçmaya devam edecektir. Yaratılış kitabının sonlarına doğru bu acı tohumların ürününü toplamaya başlayacaktır. Yakup'un 12 oğlu olacak ve daha sonra bunlar İsrail oğullarının 12 oymağını oluşturacaktır. Lea ve Rahel ile başlayan acılık kökleri gelecek nesillere uzanıp birçokları kirletecektir. Bu insanlara bakarken sevgi, sevgi diye oksijen arıyormuş gibi sevgi arayanları görüyoruz. Aynı zamanda sevgiden yoksun olanların yine kendilerinden sevgi bekleyenlere sevgi veremediklerini de görüyoruz. Lea sevgiden yoksun bir zavallıydı. Rab ona acıdı ve kendi sevgisinden ona verdi. Yine hamile kaldı ve bir oğlan daha doğurdu. Rab sevilmediğimi duyduğu için bana bu çocuğu verdi diyerek adını Şimon koydu. Üçüncü kez hamile kalıp bir daha oğlan doğurdu. Artık kocam bana bağlanacak dedi çünkü ona 3 oğlan doğurdum. Onun için çocuğa Levi adı verildi. Dördüncü kez hamile kaldı ve bir oğlan daha doğurdu. Bu kez Rab'be övgüler sunacağım dedi. Onun için çocuğa Yahuda adını verdi. Bir süre doğum yapmadı. Yaratılış 29-33-35 ayetler arası. Çok acı bir hayatı var Lea'nın değil mi? Her doğuşla bir haykırış. Önce Rab mutsuzluğumu gördü. Sonra Rab sevilmediğimi duydu. Bundan sonra bir umut haykırışı. Artık kocam bana bağlanacak. Dördüncü doğuşta kocasından umudunu kesip Rab'be bağlanıyor. Rab'be övgüler sunacağım diye Yahuda adında noktaladı. Ruben, Yakup'un ilk doğan oğludur. Ama daha sonra göreceğiz. İsa Mesih'in geleceği soy Ruben'den olmayacaktır. İsa Mesih'e giden soy Lea'nın dördüncü oğlu Yahuda'dan çıkacaktır. Rab'be övgüler sunacağım diye bu isimle beklentilerini noktalamıştı Lea. Yahuda kralların soyunu oluşturacak. Kral Davut bu soydan gelecektir. Aynı soydan kralların kralı İsa Mesih gelecek ve değerli dostum onun aracılığıyla dünyanın tüm ulusları kutsanacaktır.